Ayrım 9.
O gece görüp duyduklarına inanamıyorlarmış gibi bir halleri vardı. Tılısımı bozan Firavun oldu. Ayağa kalkarken beyaz makyajlı, ardındaki yüzündeki ifade okunmuyordu. Tapınaktan çıkarken herkes önünde yere yattı. Efendim İntef'te yere uzanırken yüzündeki ifadeyi gördüm. Bu bir zafer ifadesiydi. Tanus'u tapınaktan gemisinin bağlı olduğu rıhtıma yakın derme çatma döşenmiş dairesine ben götürdüm. Onun çılgıncasına dürüstlüğünün karşılığını hemen görmeyi bekleyerek elim hançerimde yürüyordum. Ama Tanus hiç de pişman görünmüyordu. Pişmanlık bir yana yaptıklarının farkında değildi ve kendisinden büyük memnunluk duyduğu korkunç bir baskıdan ve ölümcül bir tehlikeden kurtulan insanların hep neşeli olduklarına dikkat etmişimdir. Gün görmüş savaşçı Tanus bile bu istisna değildi. Birinin kalkıp söylemesi gerekeni söyleme zamanı gelmişti, değil mi dostum dedi. Sesi sanki bizi bekleyen olası bir katili çağırmak istermiş gibi gür çıkıyordu karanlık sokakta. Ben onu çok daha hafif bir sesle onayladım. Ama benden bunu beklemiyordun, değil mi Taita? Bana karşı dürüst ol, şaşırdın değil mi? Hepimiz şaşırdık. Firavun bile şaşırmıştı ve bunda da haklıydı. Beni dinle Taita. Söylediklerimin hepsini kavradı. Bu akşam iyi bir iş yaptım değil mi? Rasfer'in haincesine saldırısını anımsatıp bunun efendim İntef'in fikri olabileceğini söylediğimde Tanus bana şiddetle itiraz etti. Bu olanaksız Taita, hayal görüyorsun. Lord İntef babamın en yakın dostuydu. Bana nasıl kötülük dileyebilir? Ayrıca onun damadı olacağım değil mi? Ve yaralarına karşın öylesine mutlulukla güldü ki önünden geçtiğimiz karanlık kulübelerde insanlar uyanıp bize susmamız için bağırdılar. Tanus onları duymazlıktan geldi. Hayır hayır, eminim yanılıyorsun diye bağırdı. Bu iş Rasfer'in başı altından çıkmıştır. Eh, bir daha gözünü dört açar artık. Kolunu omuzuma atıp canımı acıtacak kadar sıktı beni. Bu akşam beni iki kere kurtardın. Senin uyarıların olmasaydı Rasfer iki seferde de işimi bitirebilirdi. Bu işleri nasıl yapıyorsun Taita? Senin gizli bir büyücü olduğuna yemin edebilirim. Yine güldü. Neşesini nasıl bozabilirdim? İri yarı gürültücü bir çocuktan farksızdı. Onu eskisinden daha çok sevmemek elimde değildi. Şu anda kendini ve dostları olan bizleri nasıl bir tehlikeye attığını anlatacak zaman değildi. Bu akşam onun istediği gibi olsundu. Yarın mantığın ve sağduyunun sesi galebe çalardı. Onu evine götürüp alnındaki yarayı diktim. Öteki yaralarını yıkayıp özel melhemlerimden sürdüm. Sonra esaslı bir doz kırmızı sepan verip uyuttum. Başına da kratası diktim. Daireme dönünce gece yarısını geçmiş olduğu halde hanımımın beni beklediğini haber verdiler. Günün heyecanı benim bile o bitip tükenmez enerjimi bitirmişti. Ama dinlenmeye olanak yoktu. Losiris'in habercisi beni kolumdan çektiği gibi sürüklemeye başlamıştı bile. Adım atmakta güçlük çekerek odasına girdiğimde Lady Losiris beni gözlerinden ateşler fışkırarak karşıladı. Nerelerde saklanıyordun? Taita efendi, ikinci nöbetten önce sana haberci gönderdim. Oysa neredeyse sabah olacak. Beni nasıl bu kadar bekletebilirsin? Kimi zaman ne olduğunu unutuyorsun sen. Küstah kölelere ne ceza verildiğini, bu kadar saat beklemesinin acısını benden çıkarıyordu. Öfkelendiği zaman güzelliği kat kat artardı. Hele ayağını o kendine özgü hareketle yere vurmaya başladı mı, yüreğimin ona olan sevgimle patlayacağını düşünüyordum. Orada sırıtıp durma diye bağırdı. O kadar kızgınım ki seni rahatça kırbaçlatabilirim. Ayağını bir kere daha vurunca yorgunluğumun sırtımdan inen yükmüş gibi kaybolduğunu hissettim. Bu kızın varlığı bile beni canlandırmaya yeterdi. Hanımım, bu gece olağanüstü bir rol oynadınız. Sizi seyredenler aramızda yürüyenin gerçek tanrıça olduğunu sandıklarından eminim. Bana numara yapmaya kalkışma. Losiris ayağını bir kere daha yere vurdu. Bundan kolay kolay sıyrılamayacaksın. Doğru söylüyorum hanımım. tapınaktan dönerken sokaklarda herkesin ağzında sadece sizin adınız vardı ve bütün kalpleri fethetmiştiniz. Tek kelimesine bile inanmıyorum. Ancak öfkesini sürdürmekte artık güçlük çekiyor gibiydi. Sesim berbattı bu akşam. Ben aynı fikirde değilim hanımım. Hiç bu akşamki kadar iyi olmamıştınız. Bütün tapınağı aydınlattınız hanımım. Kendini beğenmiş değildir ama ne de olsa kadındır. Seni bu kez gerçekten kırbaçlatacaktım. Korkunç adam diye bağırdı. Ama gel yanıma otur da anlat bakayım. Bir hafta uyuyamayacak kadar heyecanlıyım. Elimden tutup beni yatağa doğru çekerken Tanus'un herkesin kalbini fethettiğini, gösterisi ve korkusuz konuşmasıyla Firavun'u etkilemiş olduğunu, bebek Horus'un elbisesini pislettiğini anlatıyordu. Onu susturmak zorundaydım. Hanımım, neredeyse şafak sökecek. Firavun mezarını ve anıtını denetlemek için nehri geçerken ona eşlik etmek üzere hazırlanmalıyız artık. Böylesine önemli bir devlet töreninde iyi görünmek için biraz uyumalısınız. Hiç uykum yok ama Tahita, oysa bir dakika sonra omuzuma yaslanıp gözlerini kapamıştı bile. Başını yavaşça tahta yastığa yerleştirip üstünü maymun postundan örtüyle örttüm. Yanından bir türlü ayrılamıyordum. Sonunda dayanamayıp yanağından öptüm. Gözlerini açmadan yarın kralla konuşacak fırsat bulacak mıyım acaba diye mırıldandı. Babamın Tanus'u sürmesine bir engel olsa. Buna verecek bir yanıt bulamadım. O da az sonra gerçekten derin bir uykuya daldı. Şafak sökerken güçlükle uyandım. Gözlerim kapalıydı. Birkaç dakika geçmiş gibiydi. Bronz aynadaki görüntüm süzgün, gözlerimin altı mosmordu. Bu zavallı görünüşümü örtmek için hemen biraz makyaj yaptım. Köle oğlanlardan ikisi de saçlarımı taradılar. Sonuçtan o kadar memnundum ki büyük teknenin bağlı bulunduğu baş vezirin özel rıhtımına koşarken neşelenmiştim bile. İskeledeki kalabalığa en son katılanlardan biri de bendim ama geciktiğimi fark eden olmamıştı. Hatta teknenin güvertesinde yerini almış olan hanımım Lostiris bile. Bir süre durup onu seyrettim. Lostiris, Firavun kadınları arasına kabul edilmişti. Bunlar yalnız karıları değil, çok sayıda cariyesi ve bütün kızlarıydı. Kızları Firavun'un mutsuzluğunun temeliydi. Yerde emekleyenden evlilik yaşına varmışına kadar bir sürü kız ve aralarında bir tek oğlan bile yok. Oğlu olmayınca Firavun'un ölümsüzlüğü nasıl sürdürülecekti? Lostiris'in bir iki saatten fazla uyumadığına inanmak çok güçtü. Bahçemdeki çöl gülleri kadar taze görünüyordu. Firavun'un adamları tarafından toplanmış ya da imparatorluğun uçlarındaki satrapları tarafından armağan olarak gönderilmiş o güzeller arasında Lostiris çöl kargaları arasında bir kırlangıç gibi durmaktaydı. Tanus'u arandım ama adamlarıyla nehrin ilerisine gitmiş olduğundan göremedim. Tam o anda davul sesleri duyunca kalabalık Firavun'un saraydan çıkıp gemiye gelişini izlemek üzere döndü. Firavun bu sabah katlanmış ketenden yapılan ve başına altın bir bantla tutturulan tacını giymişti. Kobra yılanı biçimindeki bandın yılan kafası iki kaşının ortasındaydı ve yakut gözleri parıldıyordu. Kobra, Firavun'un tebaası üzerindeki yaşam ve ölüm gücünü simgelerdi. Kralın elinde sadece altın asası vardı. Çifte taştan sonra bu asa kraliyet hazinesinin en değerli parçasıydı ve 1000 yıllık olduğu söylenirdi. Tüm bu gösterişine karşın Firavun makyajsızdı. Sabah güneşinin ilk ışıklarında gerçeği saklayacak makyajla olmayınca Mamose gösterişsiz bir insandı. Önümden geçerken beni tanımış olacak ki hafifçe başını eğmişti. Ben hemen yere yattım. O da yanına yaklaşmam için bir işaret yaptı. Emekleyerek yanına yaklaşıp başımı 3 kere yere vurdum. "Sen şair Tahita değil misin?" diye sordu. O ince ve huysuz sesiyle. "Ben köle Tahita'yım majesteleri. Alçak gönüllülük kimi zaman iyidir. Arada sırada zavallıca bir şeyler karalarım." "Eh köle Tahita, dün gece iyi karalamışsın öyleyse. Bu gösteride bu kadar eğlendiğimi hatırlamıyorum." "Karalamalarının resmi olması için bir ferman çıkaracağım." Bunu bütün maiyetinin duyabileceği kadar yüksek sesle söylemişti. Hemen arkasında olan efendim İntef bile memnunlukla gülümsedi. Onun kölesi olduğum için bu şeref benden çok onun sayılırdı. Ancak Firavun'un söyleyecekleri henüz bitmemişti. Tayita, söyle bakalım. Sen bana yakınlarda ilaç veren hekimdin değil mi? Majesteleri, ben hekimlikten de biraz anlayan sadık kölenizim. İlacın etkisini ne zaman gösterecek peki? Sesini ancak benim duyabileceğim kadar alçaltmıştı. Efendimiz, olay size sıraladığım koşulları yerine getirdikten 9 ay sonra gerçekleşecektir. Şimdi hekim-hasta ilişkisinde olduğumuz için biraz cesaretlenmiştim. Size hazırladığım rejimi uyguladınız mı? Firavun gözleri parladı. Boğa hayalarıyla o kadar doluyum ki neredeyse sarayın önünden geçen inek sürüsünü görünce böğüreceğim geliyor. Keyfi yerinde olduğundan ben de bir şaka yapmaktan kendimi alıkoyamadım. Firavun hazretleri söylediğim düveyi buldular mı acaba? Ah hekim, bu ne yazık ki göründüğü kadar kolay değil. En güzel çiçekler arıların ilk ziyaret ettikleri oluyor. Onun hiç el değmemiş olmasını söylemiştin değil mi? El değmemiş bakire ve ilk kızıl ayında. Bu tanıma uyan birini buldunuz mu majesteleri? Firavun'un yüz ifadesi yine değişti. Kaşlarını çatarak gülümsedi. O melankolik yüzünde gülümseme o kadar yabancı duruyordu ki bakalım diye mırıldandı. Göreceğiz. Sonra dönüp tekneye bindi. Efendim İntef yanımdan geçerken kendisini izlememi işaret ettiğinden ben de arkasından gemiye bindim. Güverteye çıkar çıkmaz efendim beni bir kenara çekti. Ah eski sevgilim, beni hala şaşırtacak gücün var doğrusu diye fısıldayarak kolumu sıktı. Tam da sadakatinden kuşkulanmaya başladığım sırada hem de. Rasves'in kırbacının yaraları hala sırtımdayken bu iyi niyet gösterisi karşısında şaşırmıştım. Ancak yüz ifademi saklamak için başımı eğerek konuşmaya devam etmesini bekledim. Ben kendim deneseydim Tanus'u Firavun'un önünde bu kadar küçültecek bir şey yazamazdım. O aptal Rasver'in başarısız olduğu anda sen yine her zamanki gibi günümü kurtardın. O anda anladım ne demek istediğini. Tanus'un o baştan sona hatalı olan konuşmasını benim kendisi için yazdığımı sanıyordu. Tapınaktaki o gürültüde Tanus'u uyardığımı duymuş olamazdı. Memnun olmanız beni mutlu etti diye fısıldadım. Durumum sarsılmadığı için birden içim rahatlamıştı. Ancak o anda sadece kendi canımı düşünüyor değildim. Tanus ile Losteris'i de düşünüyordum. Önlerindeki fırtınalı günlerde kendilerine yapacağım her yardıma ihtiyaçları olacaktı. Onlara yararlı olabilecek durumda bulunduğum için minnettardım. Bu benim görevimdi diyerek umulmadık fırsattan yararlandım. Sana minnetimi göstereceğim bir süre önce sözünü ettiğimiz Tot tabınağı ardındaki araziyi hatırladın mı? Evet efendim. İkimiz de 10 yıldır o toprak parçasının peşinde olduğumu çok iyi biliyorduk. Yaşlılığımda çekilip sadece yazılarımla meşgul olabileceğim mükemmel bir yazar köşesiydi. Orası senindir. İlk toplantımda tapusunu getir de imzalayayım. Böylesine özlemini duyduğum bir şeyin yaptığım hayali bir hilekarlık karşılığında mülkiyetime geçmesi beni sersemletmişti. Bir an için armağanı reddetmeyi düşündüm. Ancak şaşkınlığından kurtulduğumda kanalın ağzına gelmiş Firavun Mamose'nin büyük bir anıt mezarına yaklaşmıştık. Bu kanalın haritasını krallık mimarlarının pek az yardımlarıyla ben çıkarmıştım. Firavun'un cesedinin öldüğü yerden alınarak mumyalanacağı anıt mezara getirilmesi gibi karmaşık nakliye işini de tek başıma hazırlamıştım. Firavun'un pek sevdiği Elefantin Adası'ndaki sarayında öleceğini varsaymıştım. Bu nedenle cenazesi devlet gemisiyle nehirden getirilecekti. Kanalı o büyük gemiye alacak biçimde planlamıştım. Şimdi de tekne kınına giren bir kılıç gibi rahatça girmişti içeri. Hançerim kadar dümdüz olan kanal tam 2000 adım boyundaydı. 10 binlerce köle yıllarca çalışmışlar, kanalı kazdıktan sonra taş bloklarla çevrelemişlerdi. Tekne kanala girince 200 güçlü kuvvetli köle halatlara asılıp çekmeye başladılar. Kanal kıyısında çalışan köylüler de bizi karşılamak için su kıyısına geldiler. Krallarını palmiye yaprakları sallayarak selamladılar. Sonunda yarısı tamamlanmış tapınağın taş rıhtımına yanaştık. Hesaplarım o kadar inceydi ki teknenin Küpeşte'deki çıkış kapısı tapınağın ana girişinin tam önüne gelmişti. Büyük tekne durunca burundaki borazancı geyik boynuzundan borusunu öttürdü. Kapı yavaş yavaş kalktı ve ardında krallık cenaze arabasıyla yanındaki 50 Osiris rahibiyle mor giysileri içinde mumyacılar göründü. Rahipler ilahi söyleyerek cenaze arabasını tahta ayakları üzerinde yuvarlayarak teknenin güvertesine ittiler. Firavun sevinçle ellerini çırparak bu garip aracı incelemeye koyuldu. Bu çirkinlik örneğinin yapımında ben rol almamıştım. Hepsini yapan rahiplerdi. Şu kadarını söyleyeyim ki çıplak güneş ışığında gereğinden fazla kullanılmış altın süsler insanın gözüne batıyordu. Bunca altının ağırlığı rahipleri kanter içinde bırakmıştı. Bu korkunç şey güverteye yerleşince tekne tehlikeli bir şekilde yana yattı. Onca altın yukarı krallığın tahıl depolarını silme doldurabilirdi. Ya da bununla 50 savaş gemisi filosu yapılabilir ve tayfaların 10 yıllık paraları ödenebilirdi. Beceriksiz usta yaptığı şeyin çirkinliğini hazinelerle örtmeye çalışmıştı. Bu çirkinlik anıtı Firavun'un cesediyle mezara konacaktı. Yapımının krallığın mali felaketine neden olmasına karşın Firavun çok memnundu. Efendim İntef'in önerisi üzerine Mamose araca binip mumyasını taşıyacak platforma oturdu. Oraya çıkınca krala yakışan ağırbaşlılık ve ciddiyeti unutarak çevreye gülücükler yağdırmaya başladı. Tüm sıkıntılı yaşamı boyunca olmadığı kadar eğleniyor olmalı diye düşündüm. Yaşam enerji ve beklentisinin en doruk noktasıydı ölümü. Sonra içgüdüsel bir jestle efendimi de yanına çağırarak kalabalıkta bir başkasını ararmış gibi çevresine bakındı. Aradığını bulmuş olmalıydı ki hafifçe eğilip başvezirine bir şeyler söyledi. Efendim İntef gülümseyerek Firavun'un işaret ettiği yöne dönüp Losiris'in yanına gelmesini emretti. Losiris şaşırmış, makyajına karşı kızarmıştı. Ama kendini hemen toparlayıp arabaya bindi. Losiris kralın önünde diz çöküp alnını 3 kere yere vurdu. Firavun tüm mahiyetinin ve rahiplerin önünde olağanüstü bir şey yaptı. Bunun üzerine uzanıp Losiris'in elinden tuttu, kızı ayağa kaldırdı ve yanına oturttu. Protokole asla sığmayan ve benzeri görülmemiş bu davranış karşısında vezirlerinin şaşkın şaşkın birbirlerine baktıklarını gördüm. Ancak ondan sonra onların bile farkında olmadıkları bir şey oldu. Ben küçükken köleler bölmesinde yaşlı ve sağır bir köle vardı. Bana insanların dudaklarını okumasını öğretmişti. Bu çok yararlı bir beceriydi. Böylece çevremde 100 kişi gülüşüp bağırırken kalabalık bir salonun öteki ucunda konuşulanları izleyebiliyordum. Şimdi de Firavun'un hanımıma şöyle dediğini okudum dudaklarından. Gün ışığında bile tapınağın meşale alevlerindeki tanrıça isis kadar güzelsin. Mideme bir yumruk yemiş gibi oldum. Kör müydüm yoksa sadece aptal mı? Benim budalaca araya girmemin sonunda kaderin zarlarının nasıl düşeceğini bir geri zekalının bile anlaması gerekirdi. Krala verdiğim tavsiyenin onu hanımıma yöneltmiş olduğu kesindi. Sanki zihnimin gerilerinde kötü bir şey ona ilk erkek evladının annesini tanımlamış gibiydi. İlk ayının çiçeklendiği mevsimde ülkenin en güzel bakiresi Losiris'ti. Ve onu gösteride başrole çıkararak krala en uygun koşullar altında göstermiştim. Bundan sonra olacaklar sanki bilerek yapmışım gibi sadece benim suçumdu. Daha da ötesi bundan sonra yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Rahipler kanter içinde cenaze arabasını tekneden indirip kapıdan içeri sokarlarken kalabalık arkalarından yürüdü. Ben de akıntıya kapılmış bir yaprak gibi aralarında sürüklendim. Kendime geldiğimde anıt mezarın avlusundaydım. Bir rahip ekibi arabayı iterken ikinci bir takım arkadaki yuvarlak kalasları alıp altın aracın önüne yerleştiriyorlardı. Ben hemen araba yolunun iki yanındaki taştan oyma dev aslanların arasından geçerek arabayla aynı hizaya gelene kadar koştum. Arabanın yanına vardığımda Losteris'in hemen aşağısındaydım. Kıza dokunacak ve krala hey söylediğini duyacak kadar yaklaşmıştım. Firavun'un kendisine gösterdiği beklenmedik ilginin şaşkınlığından kurtulmuş, ona hoş davranmaya çalışıyordu. Taunus'la evlenme izni koparmak için bunu nasıl planladığını anladım. O zaman söylediklerini genç kız saçmaları olarak önemsememiştim. Ama şimdi her şey gözlerimin önünde oluyordu. Ve bunu önlemek için ya da kızı girmekte olduğu tehlikeli sular konusunda uyarmak artık benim gücümün ötesindeydi. Hanımım çok genç olmasına karşın kimi zaman yaşının çok ilerisinde bir olgunluğa sahipti. Mısırlı kızlarımız Nil güneşi altında erkenden çiçek açarlar. Losteris aynı zamanda çalışkan bir öğrenciydi. Yıllar boyunca geliştirmek için elimden geleni yaptığım kıvrak bir zekası vardı. Benim öğretmenliğim sayesinde rahiplerle en tartışmalı dini konuları konuşabilir, Nil'in sularının kullanımı, düzenleyen sulama yasası ve toprak kiralama yasaları konusunda saray avukatlarıyla boy ölçüşebilirdi. Saray kütüphanesindeki bütün papirüsleri tek tek okumuştu. Zaten tıbbi konulardan deniz savaşı taktiklerine, adlar üzerindeki astrolojik bilgilerden okçuluk ve kılıç oyunları konularına kadar bunlardan yüzlercesi benim elimden çıkmıştı. Losteris mimarlık ilkelerimi benimle bile tartışabilir, bunları büyük İmhotep'inkilerle kıyaslanabilirdi. Böylece kız astrolojiden savaşa, politika ya da mimariden Nil sularının ölçülmesi ve düzenlenmesine kadar Firavun'un hoşuna giden her konuyu konuşmaya hazırlıklıydı. Kısacası mizah anlayışına sahip üstün bir konuşmacıydı. Sesi büyüleyici, kahkahası neşeliydi. Ona hiçbir erkek ya da tanrı direnemezdi. Özellikle erkek evladı olmayan biri. Onu uyarmam gerekirdi ama bir köle kendinden bu kadar yüksekte olan insanların konuşmalarına nasıl katılabilirdi? Kralın hoşuna gitmek için en büyüleyici sesiyle konuşan hanımımın konuşmalarını dinleyerek arabanın yanında heyecanla yürümeye devam ettim. Losteris, Firavun'a anıt mezarının doğum anındaki Ay ve Zodyak'ın durumu göz önüne alınarak nasıl en uygun şekilde planlandığını anlatıyordu. Bütün bunları benden öğrendiği bilgilerle satıyordu kuşkusuz. Ancak o kadar inandırıcıydı ki onun açıklamalarını sanki ilk kez duyuyormuş gibi dikkatle izliyordum. Firavun tapınağın morgunu teftiş etmeyi bitirip avluya çıktığında öğle olmuştu.